Tekrar.
Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk dakikalarında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzman doktoru Yasemin Polat Ünal Tekin olacak. Ozon terapiyi konuşacağız, uygulama yöntemlerine değineceğiz. Hemen sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyomuzda olacak. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Çiçek veremedin, silinmiş bu zalim kalbim, kimseyi sevemedim. Aşk her mekanda haklıydı, zaman farklıydı. Gülmedim yüzünden zalim, aşkın cezanı. Sen bensiz bir dağ olsan yıkılırdın yar. Ben sensiz viraneyim, kalbimde hasar. Belki gerçeğe dön. Arınamazsın, sussam olmaz, konuşsam duymaz, anlamazsın.
sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzman doktoru Yasemin Polat Ünaltekin bizlerle birlikte. Sayın Ünaltekin hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Son zamanların aslında en çok merak edilen alanlarından biri ya da aslında yıllar öncesinden beri var ama yeni yeni daha çok merak uyandırmaya başladı herkeste. Biz bugün ozon terapiyi konuşacağız.
Evet, ozon terapi aslında eski Yunan döneminden beri bilinen bir gaz olan ozonun 1800'lü yıllardan itibaren tıp alanında kullanılmasıyla ortaya çıkan bir şey. Eski Yunanca'da ozona Tanrı'nın nefesi derler. Hmm. O kadar etkili, o kadar mucizevi etkileri vardır ki Tanrı'nın nefesi olarak adlandırılmıştır ozon.
Peki nereden akıllarına gelmiş bu tarz bir gazın tıpta kullanılabileceği?
Şöyle fırtınalı ama daha yağmurun başlamadığı havalarda çok güzel bir koku gelir. İşte o bizim ozon gazımızın kokusudur.
O toprak da kokusu olan.
O toprak kokusu olarak algıladığımız. Veyahut da dağın zirvelerine çıktığımız zaman oh be ne kadar ferah bir hava dediğimizde ozon gazı yoğunluğu arttığı için biz o güzelliği hissederiz. Ve vücudumuzda oksijen çok daha yoğun bir şekilde taşınmış olur. Hatta Kraliçe Victoria'nın fırtınalı havalarda bakır bir kap içerisinde suyu şimşeklerin çaktığı alanlara bıraktı ve orada ozonlanmış olan suyu içip de güzelliğine ve sağlığına katkıda bulunduğu söylenir. 1800'lü yıllarda ozon gazını bu şekilde elde ederek aslında çok güçlü bir mikrop öldürücü etkisinin olduğunu fark etmişler. İlk önce dezenfeksiyon açısından kullanmışlar. Ameliyathanelerin sterilizasyonu, suların temizliği açısından. Birinci Dünya Savaşı'nda ise yaralar üzerinde etkinliği gösterilince araştırmalar başlamış. Hı hı. Ve aslında ne kadar mucizevi bir etkisinin olduğu, bağışıklık sistemini desteklediği, mikrop öldürücü etkisinin olduğu, anti-aging desteğinin bulunduğu, karaciğer fonksiyonlarını düzelttiyse sonra yapılan çalışmalarla fark edilmiş. Hı hı.
Sizin asıl uzmanlık alanınız anestezi bildiğimiz kadarıyla.
Evet, anestezi ve reanimasyon uzmanıyım.
Evet, hani bu ozonun böylesine kıymetli bir gaz olduğunu bilmiyorum, bu uzmanlık alanınızın bir etkisi var mı öğrenmenizde ve devam ettirmenizde?
Anestezi ve reanimasyonu aslında üç farklı alandan oluşur. Biri anestezi, ameliyathanede bildiğimiz hastaları uyutup uyandırma işlemidir.
Evet.
Bizim en zevkli alanımızdır. Ameliyathane bizim çünkü kendimize ait bir mağara gibidir. Eğlenceli geçer. Sohbetlerimiz çok keyiflidir. İkinci alanımız yoğun bakımdır. Hı hı. Orada biraz daha yorucu, biraz daha çetrefilli yollardır. Üçüncüsü ise ağrıdır. Genelde enjeksiyonlu tedaviler yapılır ve kronik ağrıları olan kanser ağrıları, migren, diz kireçlemesi gibi ağrılarla mücadele ederiz. Ozon tedavisi çok iyi bir ağrı kesicidir aynı zamanda. Hı. Damardan veyahut da eklem içine uygulanarak. Ozonla benim ilk tanışmam tabii ilk önce eklem içi tedavilerle. Evet. Sonra ise tamamen farklı bir alana yönelmiş oldum. Ben yaklaşık 8 yıldır sadece ağrı ve geleneksel tıp uygulamaları yapıyorum.
Hı hı. Ozon tedavisinden başka, buna ozon tedavisi demek doğru değil mi?
Tabii ki. Ozon terapi de anlatım diyoruz. Olarak. Ozon hı hı. tedavisi tamamen uygun. Türkçe'ye de çok uygun bir terim bence.
Evet. O zaman bize biraz o tedavi nasıl yapılıyor? Lütfen anlatın. Hangi tür hastalar size gelip böyle bir talepte bulunuyor? Ya da hani siz mi onlara öneriyorsunuz? Ozon tedavisi bunun için çok uygun bir tedavidir diye.
Şöyle anti-aging açısından isteyen hastalarımız oluyor. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan ama hayat kalitelerinin devamını sağlamak isteyen
yani
insanlar.
Yani yaşlanma karşıtı desek doğru mu?
Yaşlanma karşıtı, hastalıklara karşı koruyucu etkisinden faydalanma amaçlı. Bunlar da herhangi bir hani hastalık bazında değil, sadece sağlıklı yaşamın devamı şeklinde devam eden dozlar kullanıyoruz. Ozon gazı solunum yoluyla alınamaz. Çünkü çok tahriş edici bir gazdır.
Yakar.
Ciğerlerimizi yakar ve evet. solunum durduraraktan ciddi komplikasyonlara neden olur. O yüzden solunarak alınabilen bir gaz değildir. Bizler daha ziyade majör ozon terapi dediğimiz kanı ve ozonu bir şişede karıştırıp sonra onu tekrardan geri verme yöntemiyle uygularız. Dozlarını ayarlarız kişiye göre. Hastalık bazında giden kişiler vardır. Çok sık enfeksiyon geçirenler veyahut da romatizmal hastalıkları bulunanlar. Kanser hastası olup kemoterapi alan, genel durumu kötüleşmiş kişiler, kronik yorgunluğu olan kişilerde bizler yönlendiriyoruz. Bu tarz tedavilerden fayda görürsünüz diye.
Yani asıl yine mutlaka bir doktor kontrolünde olan bir hastanın daha vücudu için iyi olarak neler yapabileceği konusunda yardımcı oluyorsunuz.
Evet, bu bir tamamlayıcı destek tedavidir. Birebir kendi tedavisinin yerini almaz ama yani çok güzel destekler.
O alternatif sözcüğü aslında doğru bir sözcük değil bu
değil,
anlamda.
Değil, kesinlikle. Çünkü tıpın alternatifi olmaz. Sadece tamamlayıcı destek tedavileri olabilir.
Evet, bu da aslında şunun gibi, biz evet doktora gideriz, o bize ilaçları verir ama hani bir de evde kendi kendimize bakım sağlarız ya. Hı hı. Kendimizi daha sıcak tutarız ya da hani işte eğer C vitamini eksiğimiz varsa bol bol C vitamini alabileceğimiz meyvelere, sebzelere yöneliriz. Belki bunun biraz daha tabii ki tıbbi olarak geliştirilmiş hali. Diyorsunuz ya hani ozonu doğrudan doğruya nefeste alamıyoruz.
Evet.
Başka ne tür uygulama yöntemleri var?
Ozon terapi eklem içerisine verilebilir. Eklem kireçlemelerinde, özellikle diz kireçlemeleri belirli bir yaşın üzerinde toplumumuzun kanayan yarası. Çünkü
evet,
kilo kontrolü olmayan bir toplumuz. Kilo arttıkça ve diz sağlığına önem vermediğimiz için maalesef bağlar yıpranıyor ve kireçleme meydana geliyor. Eklem aralığına verilen ozon gazı çok güzel bir ağrı kesici özellik sağlar ve dizin daha rahat hareket etmesini sağlar. Majör ozon terapi dediğimiz şey kanla ozonun karıştırılıp tekrar verilmesi ve bizim ana yolumuzdur. Birçok hastalıkta ilk önce biz zaten majör ozon terapiyi kullanırız. Minör dediğimiz enjektörde ozonla kanı karıştırarak kas içerisine enjekte ederiz. Genelde romatizmal hastalıklarda kullanırız. Ozon gazını direkt kas içerisine de yapabiliyoruz. Fibromiyalji gibi kas tutulmalarıyla seyreden hastalıklarda çok sık kullanıyoruz. Veyahut da damar yolu problemi olan ya da ülseratif kolon gibi bağırsak hastalıkları bulunan kişilerde rektal uygulama dediğimiz bağırsak içerisine gaz verme şeklinde de uyguluyoruz. Kişiden kişiye ve hastalığa göre değişiyor uygulama yollarımız.
Şu anda hastanelerde bu yöntem uygulanıyor mu yoksa mutlaka bir başka poliklinikte ya da bir tedavi merkezinde mi uygulanması gerekiyor?
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp klinikleri artık yaygın bir şekilde açılmaya başlıyor. Sağlık Bakanlığı denetimine tabi olan şeyler. Devlet hastanelerinde de var bu tarz klinikler. Ozon terapi sertifikasına sahip olan hekimler tarafından yapılabiliyor bu tedavi sadece. Ulaşılabilecek durumda artık ozon tedavi.
Evet, peki o sertifika doktorlarımız tarafından nasıl alınıyor?
Sağlık Bakanlığı'nın açtığı sertifikalandırma yetkisi olan özel üniversitelerde eğitim alarak yapılıyor. Alanında uzman hekimler tarafından verilen bir kurs. Orada ozonun etkisi, biyokimyasal reaksiyon zincirleri, hangi hastalıkta nasıl uygulanması gerektiğine dair hem teorik hem pratik yoğunluklu bir kurs. Bunu başarıyla tamamlayıp sınavı veren hekimlere de ozon terapi uygulama sertifikası veriliyor.
Her branştaki doktor alabiliyor mu bu sertifikayı?
Tıp fakültesi mezunu olması yeterli.
Yeterli. Herhangi bir branşlaşmaya bakılmaksızın.
Bakılmaksızın geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında çalışmak isteyen her hekim bunu uygulayabilir.
Evet, bu da ama üniversitede yine alınması gereken bir eğitim
değil mi? Sağlık Bakanlığı'nın verdiği kurslarla alınmak zorunda.
Evet, çünkü sonuçta hekim olacak, o melekeleri edinmiş olacak ama aynı zamanda bir başka alanda da kendine uzmanlık gibi detaylı bilgi sahibi olmuş olacak.
Evet, ben hep şöyle söylerim. Tıp fakültesinden mezun olduğumuzda elimize bir alet çantası verilir adeta. İçerisinde de bir çekicimiz vardır. O yüzden gelen geçen bütün hastalıkları biz çivi olarak görürüz. Çünkü elimizdeki tek ekipman çekiçtir. Aldığımız her yeni eğitimle, her yeni tedavi yöntemiyle alet çantamıza bir alet daha ekliyoruz. O yüzden çözümlerimiz çok daha geniş oluyor. Kişisel gelişim o yüzden çok daha önemli gibi düşünüyorum.
Şimdi örneğin eklem ağrılarından bahsettiniz. Hasta hastaneye gitti. Eklem ağrısı var. Hemen işte doktor diyelim ona iğne yapmayı önerdi. Şimdi bu ozon tedavisi yapıldığında o iğnenin sonrasında yapılan bir işlem mi yoksa o iğne yerine yapılan bir işlem mi?
Şöyle söyleyeyim. Diz tedavileri çok farklı. Kişiden kişiye ve hastalığa göre değişiyor. Proloterapi olabiliyor. Hyaluronik asit tedavileri olabilir, PRP, CGF tedavileri olabilir veyahut da en ileri aşaması kemik iliğinden kök hücre tedavileri olabilir. Ozon tedavi ile beraber kombine de edilebilir veyahut da sadece ozon tercih edilebilir. Hastalığa ve kişiye göre değişiyor maalesef. Net bir bilgi veremiyorum bu konuda, kusura bakmayın.
Estağfurullah. Peki o zaman hastalıkları biraz çeşitlendirebilir miyiz? Hangi hastalar bu tedaviden nasıl faydalanabilir?
Özellikle bağışıklık sistemini çok güzel destekler. Bağışıklık sistemi bizi hastalıklardan koruyan, kanserli hücrelerden temizleyen bir kalkan gibi çalışan bir ağdır. Ve bağışıklık sistemimizin daha iyi çalışabilmesi için antioksidanlarımızın yüksek olması gerekir. Antioksidan düzeyini yükselten şeylerse ozon, C vitamini, A vitamini, B vitamini, D vitamini veyahut da sülfür içeren gıdalar, brokoli, lahana gibi gıdalar, selenyum gibi mineraller, çinko alınaraktan antioksidan düzeyimiz yükseltilirse eğer kışın gribi çok daha az yakalanırız. Romatizmal hastalıklarda doz ayarlaması yapılarak bu bağışıklık sistemi çok aktif çalışan kişilerde daha baskılayarak eklem romatizmalarının alevli seyrini düşürebiliyoruz. Bağırsaklardaki probiyotik yoğunluğumuzun azalmasına bağlı ortaya çıkan birçok hastalık vardır. SIBO dediğimiz yoğun zararlı bakteri yükünün arttığı durumlarda şiddetli baş ağrıları, fibromiyajı, depresyona yatkınlık gibi durumlar vardır. Ozon tedaviyle bu probiyotik yoğunluğumuzu arttırabiliyoruz. Veyahut da bölgesel zayıflamada kullanabiliyoruz. Yağ yakmada çok etkilidir lokal olarak uygulandığı zaman.
Nasıl oluyor? İğneyle mi?
İğneyle enjektörün içerisine ozon gazını alıyoruz belirli bir dozda ve yağın içerisine enjekte ediyoruz. Yağ yıkıcı özelliği vardır.
Bunun bir belli bir süresi var mı? Hani şu kadar süreyle yapılması gereken?
Yani haftada bir seans sayısı maalesef yağ yoğunluğuna göre değişiyor. Ama dediğim gibi bu bölgesel incelme için, genel bir zayıflama değil. Hani çok zayıftır ama bir ayva göbek vardır mesela. Onları azaltmak için çok etkili bir yöntemdir. Anti-aging uygulamaları olarak çok fazla uyguluyoruz biz bunu. Kronik yorgunluğu azaltmak için çünkü oksijen taşıma kapasitesini çok güzel arttırır. Hücrelere yoğun bir oksijen sunulduğu zaman oradaki laktik asit düzeyimiz azalır. Kas ağrılarımız rahatlar, uyku kalitemiz yükselir. Cildimizde parıldayan bir pembelik olur. Ozon pembeliği deriz biz ona. Çok canlı ve sıcak bir cilde sahip olursunuz.
Evet, o yüzden de o yaşlanma karşıtı etkileri yavaş yavaş görürüz.
Evet.
Bu anlamda anladığım kadarıyla yalnızca hani hastalar değil, aslında sağlıklı kişiler de mutlaka ozon tedavisi alabiliyor. Biraz ondan da bahseder misiniz?
Tabii ki bir hastalığı bağlı tutmuyoruz. Veyahut da çok sık seyahat edenler hastalık belirtisi göstermeden o oksijen sunma yetkisini arttırarak, bağışıklığını regüle ederekten çok daha sağlıklı, hastalığa karşı korunan düzeyde devam ediyorlar. Hani ozon bağımlılığı gibi bir şey diyebiliriz aslında.
Bu tehlikeli bir şey olamaz.
Olma ihtimali yok çünkü yan etkisi olmayan tedavilerden biri.
Evet, tam da aslında onu merak ettim. Evet, sağlıklıdır kişi ama belki yalnızca grip için bu ozon tedavisini almak ister. Ama sonrasında bir yan etkisi olup olmadığını hep de merak ederiz. Neler var ya da var mı?
Yan etkisi yoktur ehil ellerde yapıldığı sürece. Çünkü kişiye göre ve hastalığına göre doz ayarlaması yapılması gerekir mutlaka. Doz ayarlaması düzgün yapıldıysa kişinin hastalığında tanımız ve tedavi yöntemimiz uyumluysa eğer yan etki görme ihtimalimiz yok. Ama ozon tedavisini uygulayamadığımız hastalar tabii ki var. Ciddi kansızlığı olanlar, çok yakın dönemde kalp krizi geçirmiş hastalar veyahut da pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar. Bunlarda ozon tedaviyi çok daha dikkatli, hatta bazen yapmamayı tercih ediyoruz.
Dolayısıyla bir hasta size geldiğinde aslında onu her aşamada incelemeniz gerekiyor.
Kesinlikle öyle. Zaten holistik tıp bakış açısıyla baktığımız zaman hastalara ruh, beden ve enerji ilişkisini gözetmemiz gerekiyor. Hangi kısımda aksilik olduğunu görmemiz gerekiyor. Organ bazında incelemiyoruz. Tamamen tüm vücut sistemini, vital bulgularını, ruhsal durumunu da ve enerji yapısını da göz önüne alarak hangi tedaviden fayda göreceğini ön plana alarak tedavi yöntemini seçiyoruz.
O ruhsal durum nasıl etkiliyor? Biraz o aslında farklı hissedilebilir.
Şöyle.
Çünkü hani biyolojik bir şey yoktur ortada ama dediğiniz gibi belki depresyon belirtisi vardır. Hani bu da ozonla nasıl tedavi edilebilir?
Şöyle söyleyeyim. Tabii ki ruhsal durum direkt ozonla tedavi edilmez ama eğer hasta bir kısır döngüye girmişse. Şöyle düşünün. Kanepede yatmışsınızdır. Kaslarınız tutulmuştur. ertesi gün o kasa ağrısıyla gece uyuyamazsınız. Uyuyamadığınız için sabah huysuz uyanırsınız. Evet. Huysuz uyandığınız için yemek yemekten zevk almazsınız. Sonra sinirlenmeye başlarsınız. Çevrenizdekilerini çatmaya başlarsınız.
Tam bir kelebek etkisi.
Evet, sonra bu sinirle tekrar uyuyamazsınız. Uyuyamadığınız için kaslarınız kasılır ve bu bir kısır döngüdür. Hmm. Bir yerden çıkmanız gerekir. Orada laktik asit birikimini azaltıp kasları gevşetirseniz uyku kalitesi artar ve hasta tekrardan normal yaşamına geçer.
Evet, laktik asit birikimi de yine bu enjeksiyon yoluyla mı azaltılan bir unsur?
Lokalde uygulanabilir. Yine ana yöntemimiz majör ozon terapi dediğimiz.
Kanla karıştırma.
Kanla tamam, karıştırma ben, yöntemi.
Ben yöntemi öğrendim. sistemi şu an itibariyle kendi açımdan çözdüm ama kimlere uygulanmaz diye sorduğumda tabii ki... Siz o diyelim ruhsal bir olumsuzluk hissettiniz gelen hastada ama onu farklı açılardan da değerlendiriyorsunuz o hastalıkları evet. da bulmanız. Tam olarak hani şu hastalıklar kesinlikle uygulanmaz diyebileceğimiz
var mı? Pıhtılaşma bozukluğu olan dihidrogenaz enzim eksikliği
çünkü
olan
çünkü kanla
hastaların.
Karıştırdığınız evet, için değil mi ozonu?
Çünkü ozon tedavi kanın daha akışkan olmasını sağlar. Zaten bir pıhtılaşma bozukluğu varsa bu pıhtılaşma sorunu daha da artabilir, kanamaya neden olabilir. Bunları da yapmamayı tercih ediyoruz. Kalp hastalıklarında ozon tedaviyi çok sık kullanırız çünkü akışkanlığı çok güzel arttırdığı için ama yeni geçirilmiş bir kalp krizinde hasta instabildir. Yani vital bulguları, yaşamsal bulguları çok değişkendir. Çok fazla uygulamak istemeyiz. Uçurumun kenarında duran kişiyi itmek zorunda kalmayalım diye.
Allah korusun. Aslında Allah evet, korusun. Farklı benzetmelerle evet. anlatıyorsunuz ama gerçekten insanın gözünde canlanıyor sizin o benzetmeleriniz. Holistik tedavi olarak ifade ettiniz. Nedir bu holistik? Ne anlama gelmekte?
Holistik bütüncül olarak bakmak demektir. Maalesef bizler artık insan vücudunu organ organ incelemeye başladık. Göz doktoru sadece gözle ilgileniyor veyahut da ortopedi sadece kemiklerle ilgileniyor haline aldık. Holistik tıp bakış açısıyla insan ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak ele alınır. Çünkü ruhumuz hastaysa bedenimizin hasta düşmesi gayet normaldir. Acaba tetikleyen nokta nerede ve nasıl destekleyebiliriz diye çözüm arıyoruz. Aslında yaptığımız şey temele geri dönmek. Parçalara bölünmüş olan bir sistemi biz en başından biz bir tepeden inceleyelim. Asıl bu sorunun başka bir kaynağı olabilir mi? Bu organa yansıyan sadece organda görülen şey başka bir yerde de tetiklenmiş olan bir şey var mıdır diye tam bir detaylı muayeneden geçinmek demek aslında.
Aslında bu tamamlayıcı tıp da ve bu tür evet. geleneksel yöntemler de belki tam da bu anlamda o bütüncüllüğü sağlamış oluyor. Peki bir yıl içinde kaç kere tekrarlanması gerekir örneğin?
Şöyle eğer çok yoğun seyahat ediyorsanız veyahut da ciddi bir fast food alışkanlığınız varsa, immün sisteminiz gerçekten sınırda seyrediyorsa eğer ayda bir seans yaptırmayı öneriyorum ben. Ama aslında sağlıklısınızdır. Sadece hani immün sisteminiz biraz desteklensin, hayatınız biraz daha yolunda gitsin istiyorsanız sonbahar ve yaz başında yaptırmayı öneriyorum mevsim geçişlerini.
Evet, tam da bağışıklık sistemimizin aslında çökmeye evet, başladığı zamanlarda. Peki bir yaş sınırlaması var mı?
Onu yaş da sınırlaması
öğrenelim.
Yok ama ben kendi klinik pratiğimde 16 yaş altında hasta bakmadığım için ama yaş sınırlaması yok. Yeni doğandan itibaren kullanabiliyor.
Ona hani yeni doğan deyince tabii anneler ister istemez yok canım yeni doğan bebeğe de yapılmazdır diye düşünebilir. Ama bir yan etkisi olmadığını
yan
zaten
etkisi yok.
İfade
dozlar da etkili bir şekilde ayarlanıyor. Zaten yeni doğan döneminde bu ozon tedavi uygulayacak olan kişinin gerçekten alanında uzman çocuk hekimi olması gerekiyor. Ben kendi klinik tecrübelerimde 16 yaş altındaki hastalara bakmadığım için tecrübem yok, yorum yapamıyorum. Evet. Ama yapılan çalışmalarda etkili bulgular var.
Peki üst sınırımız var mı?
Yok.
Üst sınır da yok.
Üst sınır da yok. Muhteşem bir tedavidir.
En çok size gelen hastalar kaç yaş civarı? Hasta ben... demeyeyim aslında sağlıklı kişiler de geliyor ama hani siz doktor olduğunuz için hasta kavramını evet. kullandım.
Şifa arayanlar
diyelim. Daha evet. güzel bir ifade olmuş olur.
Şöyle ben genelde ağrılarla ilgilendiğim için benim hasta grubum 50 yaş üstü. üzeri oluyor genelde.
Başarılarına da fayda eder başarılı. Mi? O da çünkü çok toplumumuzda ciddi sorunlardan
evet,
biri.
Evet, baş ağrılarında ama ben çok daha etkili yöntem olarak nöral terapi öneriyorum. Çok daha etkin, çok daha başarı oranı yüksek olduğunu düşünüyorum.
Evet, bu bölümü yavaş yavaş sizinle olan kısmı sonlandırırken son olarak hani ozon terapinin yanında hangi tedaviler var? Onlardan da kısaca bahsetmenizi rica edeyim.
Akupunktur mutlaka vazgeçilmezimiz. Proloterapi, ozon terapi, sülük, hacamat, mezoterapi gibi birçok tedavi yöntemi, hipnoz, manuel terapi.
Ozon terapi anlamında aslında evet çok fazla duyuyoruz gerek haberlerde olsun, gerek çevremizden, eşimizden, dostumuzdan ama tabii tam da bu işi uygulayan bir hekimin dilinden de bunları öğrenmiş olmak da bizi çok mutlu etti. Dinleyicilerimize ulaştırmış olduk.
Çok
teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar
çok
diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok zevkli ve çok güzel bir gündü.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzman doktoru Yasemin Polat Ünaltekin stüdyo konuğumuzdu. Ozon terapiyi konuştuk. Uygulama yöntemlerine değindik. Özellikle sağlıklı kişilerde ozon terapinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda detaylı bilgi edindi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Çıktım geceden, adı aşk dilim. Soldu güneş pencereden, kurumuş çiçeğim. Yüreğimde bir ince hüzün kokusu, nefesinle dolu. Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu. Aşk
haklarımız.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Sayın Çetin, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla bugün yurt dışı borçlanmayı konuşacağız. Yurt dışı borçlanmada dikkat edilecek hususları değerlendireceğiz. Öyleyse hemen soralım, nedir yurt dışı borçlanma, ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız örneğin Türkiye'ye dönüş yaptıklarında o borçlanma işlemleriyle ilgili ne gibi gereksinimleri var, neler yapmaları gerekiyor, bunları detaylandıralım.
Evet, öncelikle tabii emek gerçekten kutsal bir hak. Yani insanların alın terinin karşılığını alması, sağlıklıyken çalışması ve sonunda bu sağlıklı çalışmasını yaparken o birikimleri, özellikle de prim dediğimiz işveren tarafından da ödenen ve kendi maaşından da kesilen primlerle yıllar sonra elden ayaktan düştüğünde ya da işte sağlığı çalışmaya el vermediğinde, mağluliyet durumuna düştüğünde yaşlılığı için bir garanti, bir güvence oluşturacak şeylerden bir tanesi de yaşlılık aylığı dediğimiz ya da kıdem tazminatı dediğimiz ödemeler. Şimdi tabii yurt dışında özellikle uzun yıllar çalışan vatandaşlarımız bu emeklerinin Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarında ya da işte oradan emekli olamadan Türkiye'ye gelip Türkiye'de ticaretle, esnaflıkla, ziraatle, çiftçilikle veya işte işçilik yaparak yaşamını idame ettirmeye devam ettiği süre içerisinde emekli olabilmek için sürelerin toplamı gerektiğinde Türkiye'deki çalıştığı süreler dikkate alınıyor sadece. Yani sadece Türkiye'de kaç yıl çalışmış ise o süreler. Ama bu büyük bir haksızlıktı. Şöyle düşünün, 8-10 yıl yurt dışında çalışmış. Eğitim amacıyla gitmiş. Orada işte eğitimi esnasında ama aynı zamanda çalışmış. 3 yıllık, 5 yıllık sigorta deneyimi olmuş. Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de yeni bir iş kurmuş veya yeni bir işe girmiş. Hı hı. Böyle bir durumda örneğin emekli olabilmesi için yurt dışında çalıştığı süreler eğer eklenirse 5-6 yıl, 10 yıl daha önce emekli olabilecek iken eğer bu eklenmediği takdirde emekliliği daha geç sürelerde olabiliyor. İşte bizim 3201 sayılı bir yasamız var. Bu yasa çerçevesinde özellikle yurt dışında çalışılmış olan sürelerin Türkiye'deki sürelerin üzerine eklenmesi vasıtasıyla emekliliklerini hak etmek ve yaşlılık aylığı, yani yaşlılıklarında bir aylık alabilme hakkına kavuşturan sistemin adına biz yurt dışı borçlanma sistemi diyoruz. Yani
bir nevi hizmet birleştirme değil mi bizim Türkiye'de yaşadığımız?
Harika. Özü itibariyle aslında biz bu hukuki bir terimdir aslında, hizmet birleştirmesi. Tam tersi, yurt dışı borçlanma aslında halk ağzıyla insanlarımızın bildiği, kullandığı sistemdir. Aslında hukuki terim karşılığı hizmetlerin birleştirilmesidir. Hizmetlerin birleştirilmesi aynı zamanda sadece yurt dışındaki çalışma sürelerinin değil, Türkiye'de de mümkündür. Örneğin SSK'ya tabi bir iş yerinde işçi olarak çalışmış olabilir. Bir müddet devlet memurluğu yapmış, bir kamu kurumunda emekli sandığına tabi olarak çalışmış olabilir. Daha sonra kendisine bir iş yeri açarak iş yeri sahibi olup Bağkur'a tabi olarak çalışmış olabilir. İşte Türkiye'de de bu üç ayrı kurum çatısı altında çalışılmış olduğu takdirde bunlardaki geçen çalışma sürelerinin birleştirilmesi hizmet borçlanmasıdır. Hatta buna biraz daha ekleriz. Bazılarının böyle işte 3 ay, 5 ay, 1 yıllık açığı kalır. Ya ona bir de askerlik borçlanması ekleyelim evet, dediğimiz sistem vardır. Ne yaparsınız? Örneğin birleştirdiniz bu kurumlarda çalıştığınız süreleri ama 1 yıl eksiğiniz kaldı. İşte 18 ay askerlik yapmışsanız, 12 ay askerlik yapmışsanız bunu da borçlanmaya kattığınız zaman emeklilik süresini tamamlıyorsanız biz buna hizmet birleştirmesi diyoruz hukuki anlamda ve
evet,
yaşlılık aylığı almaya hak kazanabiliyorsunuz.
Doğum için de aynısı geçerli mi?
Tabii kadınlar için de doğum sürelerinde geçen o sürelerin de borçlanılması vasıtasıyla emekliliğe katkı sağlaması mümkün. Ama zaten ilk baştaki o 4 aylık süreyle sonra verilen 4 aylık doğum izinleri zaten bu süreye kanunen tabi. Ama daha sonrasında
ücretsiz izin almak durumunda
evet. kalırsa doğum yapan anne o takdirde o sürelerin de daha sonra borçlanma yoluyla emekliliğinden sayılmasını isteyebiliyor. Bizim daha ziyade üzerinde duracağımız husus ise yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüş yaptıklarında Türkiye'de de bir SGK'ya tabi bir çalışma hayatı sürdürürlerse ve buradaki çalışmalarıyla oradaki çalışmalarını birleştirip bir yaşlılık aylığı almak isterlerse onun üzerinde duracağız. Bunun da özellikle bazı şartlar var. Bir defa mutlaka Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Yani yurt dışına gidip de yurt dışında Alman vatandaşlığını seçmiş olan vatandaşlarımız var ise onlar bu haklardan yararlanamıyor. Sadece Türk vatandaşı olup da orada bulunduğu ülkede vatandaşlığını koruyan vatandaşlarımız bu 3201 sayılı yasanın borçlanma hükümlerinden yararlanabiliyor. Yine belirli nitelikte, belirli sürelerle yurt dışında bulunmak ve bu ülkede sadece bulunmak yetmiyor, çalışmış olmak. Bu çalışmayı da biz dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Hani kaçak olarak çalışılan süreler maalesef eklenemiyor. Sebebi şu, Türkiye'de bu çalışma sürelerinin eklenebilmesi için mutlak belgelendirilmesi gerekiyor. Yani çalıştığınız yerden sizin bir çalışma belgesi almanız gerekiyor. Evet, hizmet döküm cetveli diyoruz biz buna. Sigortalanmış olması ve sigorta primlerinin ilgili işveren tarafından yatırılmış olması gerekiyor. Eğer Türk vatandaşı iseniz, yurt dışında bulunuyor iseniz ve yurt dışında bulunduğunuz sürede çalıştığınız süreleri belgeleyebiliyorsanız o takdirde yazılı şekilde başvurma kaydıyla borçlanma hükümlerinden yararlanabilecekler. Demek ki Türk vatandaşı olacağız, yurt dışında bulunacağız, yurt dışında o çalıştığımız süreleri yazılı şekilde belgelendireceğiz, yazılı şekilde başvuruda bulunacağız. Ondan sonra eğer sürelerimizin toplamı da 70 ise bu takdirde biz yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olacağız. Şöyle bir husus var. Türk vatandaşı olmak dediğimiz zaman şunu açıklamak gerekir. İlgilinin borçlanmak istediği sürelerde, yani yurt dışında örneğin Almanya'da diyelim yine, borçlanmak istediği 3 yıllık bir süre var. Bu sürede ve yazılı başvuru yaptığı tarih itibariyle, yazılı başvuru yaptığı tarih itibariyle Türk vatandaşı olması gerekiyor. Örneğin vatandaşımız, Fransa'da yaşayan bir vatandaşımız Fransa'daki çalışmalarını birleştirmek için geldi. O dönemde de Türk vatandaşı olarak yazılı başvurusunu yaptı. Yazılı başvurusunu yaptıktan sonra örneğin bulunduğu ülke vatandaşlığını kazandı. Örneğin Fransız vatandaşlığına geçti. Örneğin işte Alman vatandaşlığına geçti. O takdirde engel değil birleştirmeye. Çünkü önemli olan
o imzayı attığı tarih.
İmzayı attığı tarihte Türk vatandaşı olması. Evet. Demek ki Türk vatandaşı dediğimiz zaman bunu anlamamız gerekecek. Belirli süre ve nitelikte yurt dışında bulunmak deyimi, yurt dışında geçen sigortalılık süreleri, sigortalılığın sürelerinin veya sonunda bir yıla kadar işsizlik süreleri, yani nedir? İşten çıkarıldı. İşten çıkardığı tarihten itibaren bir yıllık süre. Bizde Türkiye'de biliyorsunuz bu 6 ay. Hı hı. Yani işten çıkartılan bir kişi 6 ay boyunca işsizlik sigortasından işsizlik ödeneği alabiliyor. Ama yurt dışında eğer çalışmış ve yurt dışında işsiz kalmışsanız, yurt dışında işsiz kaldıktan sonraki bir yıllık süreyi değerlendirebiliyorsunuz. Borçlanma kapsamına alabiliyorsunuz. Yine Yurt dışında yaşayan kadınlarımız, ev kadınlarımız için söylüyorum. Yurt dışında yaşayan ev kadınlarımız da yurt dışında geçen süreleri borçlanabiliyorlar. Yani çalışmıyor olsalar bile yurt dışındayken geçen, ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değerlendirilebiliyor. Bunu da bilsin. Çünkü şöyle bir yanılgı var. Özellikle ev kadınlarımız yurt dışında bulunduğu süre içerisinde, örneğin yurt dışında çalışmamış. Ama Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de bir yerde çalışmaya başlamış. Hayat şartları gereği geçimini sağlamak için. Zannediliyor ki ben sadece Türkiye'de çalıştım, yurt dışında bulunduğum süre içerisinde ev kadınıydım. Bu nedenle de ben herhangi bir sigortalı olamam, sigortalı yerde çalışmadım diye düşünmesinler lütfen. Yurt dışında geçen ev kadın olarak, yani çalışılmadan geçen süreleri Türkiye'ye geldiklerinde, Türkiye'de eğer bir yerde çalışmaya başlamış iseler, yurt dışındaki süreleri, ev kadını olarak geçen süreleri borçlanma hakkına sahiptirler.
Birebir mi? Yani birebir çalışma gününe denk düşüyor mu o ev hanımlığı olarak geçirdiği süre?
Şöyle, ev kadını olarak, yani aslında ev kadını dediğimiz çalışmayan kadınlarımız. Evet. Çalışmayan kadınlarımız da Türkiye'de yurt dışında o ne kadar bulunmuşlarsa o süre zarfını borçlanarak Türkiye'deki çalışmış oldukları sürelere ekletip yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanabiliyorlar. Hizmetleri belgelendirmek dediğimiz hususu da biraz açmamız lazım. Hani biraz önce dedik ya, örneğin öğrenciydi, markette bir taraftan da kaçak olarak çalışıyor. Bu kişinin hizmetlerini belgelendirmesi mümkün değil. Çünkü kaçak olarak çalıştığı süre içerisinde sigorta primleri ödenmiyor. Sigorta primleri ödenmediği için de o süreleri borçlanma nisabında toplanması mümkün olmuyor. Borçlanma yapmak isteyen kişilerin durumlarına uygun olan belgelerin asıllarını, Sosyal Güvenlik Kurumu'na sunmaları gerekiyor. Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Bir son şey de onu da söyleyeyim. Yazılı dilekçeyle başvuru zorunluydu. Mutlaka yazılı bir dilekçeyle bu başvurularını yapabiliyorlar. Borçlanma isteğinde oldukları yurt dışındaki sürelere ilişkin belgeleri de ekleyerek veya ev kadın olarak geçen süreleri de bildirerek bu formu doldurup Sosyal Güvenlik Kurumlarının ilgili ünitesine ulaştırmaları yeterli, ya da yurt dışında Çalışma Bakanlığı'nın çalışma teşviklerine ulaştırmaları yeterli. Şimdi bir de mesela borçlanma kapsamında değerlendirilemeyecek süreler var. Yani hangi süreler değerlendirilemez? Örneğin 18 yaşından önce yurt dışında çalışılan süreler borçlanma kapsamında değerlendirilemez. Çünkü yasal çalışma süreleri Türkiye'de 18, yani reşit olmadan itibaren başladığı için yurt dışında çalışılan süreler değerlendirilmiyor. Yine 18 yaşından önce yurt dışındaki ev kadınının süreleri de değerlendirilmiyor. Yani bir ev kadınımız borçlanma yapmak istiyorsa ancak 18 yaşından sonraki süreleri borçlanabilir. Yine yurt dışında çalışan bir vatandaşımız 15 yaşından beri çalışıyor olsa bile ancak 18 yaşından sonra çalıştığı süreleri borçlanma yoluyla ekletebiliyor hizmetlerini. Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce, yani Türk vatandaşı olmadan önce çalışılan sürelerde maalesef hesaba katılmıyor. Yani çalıştığınız süre içerisinde Türk vatandaşı değilseniz o süreleri borçlanma yapamıyorsunuz. Veya vatandaşlığınızı kaybettiniz. Yani Türk vatandaşlığının kaybı sağlandı. Türk vatandaşlığının kaybından sonraki çalışmış olduğunuz süreleri de yine hesaba katamıyorsunuz. Hmm. Yani ne demiştik ilk konuşmaya başladığımızda? Mutlak surette
belgelendirmemiz gerekiyor.
O imzanın, başvurunun yapıldığı tarihe kadar mutlak şekilde Türk vatandaşı olma zorunluluğu var. Yine aynı şekilde ikili sosyal güvenlik anlaşmaları gereğince kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurt dışında geçen sigortalılık süreleri de bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri ve ev kadını olarak geçen sürelerde bağlanamıyor. Demek ki yurt dışında sigortalısınız. Bu sigortalılık süresinden sonra bitti. Sigortalılık süreniz bitti. Bu bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri hesaba katılıyor. Hani dedik ya, yurt dışında çalışanların bir yıllık süreleri bu kapsama alınabiliyordu. Ama yurt dışında çalışanların eğer bir yaşlılık aylığı veya bir malluluk aylığı alıyorlarsa, sonra bundan dolayı bu aylık kesilmiş de ondan sonraki bir yıllık süre işsiz kalmışlarsa bu süreler sayılmıyor. Yine Türkiye'de malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen ve bazı süreler var ki işte bunlar özellikle Libya, eskiden biliyorsunuz Libya'da çalışanlarımız çok oluyordu. Libya'da çalışanlar örneğin bu sürelerin kapsamında yararlanamıyor. Yine Almanya'da istisna akdi kapsamında iş üstlenen, yani bir inşaat için gidildi bir proje var. Kısa süreli bir proje. 3 aylık, 2 aylık çalışma süreleri yine bu sürelerin hesabında katlanmıyor. Yani hesaplanmıyor.
Eğitim için gittiklerinde örneğin yurt dışında eğitim için gidiyor öğrenci ama orada aynı zamanda üniversitede çalışmaya başlıyor. Bir yandan da araştırma parası alıyor diyelim. O yine çalışılmış olan zamandan sayılır mı?
Eğer yurt dışında bunu belgeleyebiliyorsa eğitim esnasında aynı zamanda orada çalıştığını, hiçbir engel yok. Orada öğrenciyken çalışmış olsa bile o çalıştığı süreleri yurt dışı borçlanma süreleri içerisine değerlendirilebilir. Son olarak nereye başvuracağız arzu ederseniz onu da hemen kısacık anlatayım. Mutlaka Türkiye'de son defa hizmet akdi veya yani kendi adına çalışıyorsa veya işte bir yerde işçi olarak çalışıyorsa, bağımsız da çalışıyorsa bunlar mutlaka ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik müdürlüklerine başvuracak. Yani en son ikametgahları neredeyse o sosyal güvenlik müdürlüğüne başvuracaklar. Yine onun dışında doğrudan doğruya kamu görevlisi konumunda olup da çalışmasını borçlanmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nün emeklilik bölümü var Ankara'da. Genel müdürlüğe başvurmaları gerekiyor. Yurt dışındakiler de yine sosyal güvenlik kurumlarının yurt dışındaki temsilciliklerine başvurarak bu işlemleri başlatabiliyorlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok açıklayıcı bilgiler sundunuz. Bu anlamda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eğer Türkiye'ye dönmeyi ve burada yaşamlarına devam etmeyi düşünüyorlarsa veya çoktan Türkiye'de yaşamaya başlamışlarsa bu hizmet birleştirme ya da sizin diğer ifadenizle yurt dışı borçlanma kapsamında yapması gerekenleri onlara duyurmuş ve bir kez daha hatırlatmış olduk. Yeter ki belgelesinler, yeter ki imzadan önce, o imzayı atma tarihinden önce Türk vatandaşı olmuş olsunlar.
Olmuş olsun.
Sonrasında evet, yeterli ve detaylı bilgiyi de yine borçlanmayla ilgili alabilir ve değerlendirebilirler. Size de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yurt dışı borçlanmada dikkat edilecek hususları konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.